Ayrım 3. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 39. 2. Bölüm. 8 Nisan Cuma. Sonya Modig ile Yerker Holmberg Göteborg'a sabah 8'i birkaç dakika geçe vardılar. Bublanski arayıp yeni talimatlar vermişti. Gotseberga'ya gitmeye boş verecekler, bir taksiye atlayıp Nya Ullevi'deki emniyet müdürlüğüne gideceklerdi. Bir saat kadar komiser Erlander ile Mikael Blomqvist'in Gotseberga'dan gelmesini beklediler. Mikael daha önce karşılaşmış olduğu Sonya Modig'e bir merhaba deyip yeni karşılaştığı Yerker Holmberg'le tokalaştı. Erlander'in meslektaşlarından biri Ronald Niedermann'ı arama faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Fazla bir şey yoktu. Cinayet masasının bünyesinde bir grup kurduk. Ülke çapında arama faaliyeti yürütülüyor. Bu sabah saat 6'da Niedermann'ın çaldığı polis arabasını Alingsas'ta bulduk. İzler orada kayboluyor. Başka bir arabayla kaçtığını düşünüyoruz ama şimdiye kadar çalınmış araba ihbarı almadık. Sonya Modig Mikael'e özür dilercesine bir bakış atarak basın diye sordu. Ortada bir polis cinayeti var. Tabii bütün basın ayakta. Saat 9'da bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Lisbeth Salander'in durumu hakkında bir bilgi var mı diye merakla sordu Mikael. Lisbeth'in sağlık durumu onu Niedermann avından daha çok ilgilendiriyordu. Bu gece ameliyat edildi. Başından bir kurşun çıkardılar. Bilinci yerinde değil. Teşhis var mı? Anladığım kadarıyla tam bir teşhis için uyanmasını bekliyorlar. Ama onu ameliyat eden doktor herhangi bir komplikasyon baş göstermezse yaşayacağını umuyor. Peki Zalachenko dedi Mikael. Kim dediniz dedi Erlander'in meslektaşı. Olayın ayrıntıları da henüz hakim değildi. Karl Axel Bodin. Ha o mu? Bu gece onu da ameliyat ettiler. Yüzünde ve dizinin tam altında derin yaralar var. Durumu berbat ama hayati tehlikesi yok. Mikael iç çekti. Yorgun görünüyorsun dedi Sonya Modig. Evet yorgunum. 3 gündür neredeyse hiç uyumadım. Dosebro'dan gelirken arabada uyuyakaldı dedi Erlander. Şu öyküyü baştan anlatmaya takatin var mı diye sordu Holmberg. Görüldüğü kadarıyla özel araştırmacılar polise karşı 3-0 öndeler. Mikael yorgun bir gülümsemeyle bu repliği Bublanski'den duymak isterdim dedi. Kahvaltı için polis kafeteryasına geçtiler. Mikael yarım saat boyunca parça parça bir araya getirdiği Zalachenko'nun öyküsünü anlattı. Sözünü bitirdiğinde polisler düşünceli bir sessizliğe gömüldüler. Anlattıklarında birçok gedik var diyerek sessizliği bozdu Yerker Holmberg. Mümkün dedi Blomqvist. Örneğin Sapo'nun Zalachenko hakkında tuttuğu çok gizli rapora nasıl ulaştığını anlatmadın. Lisbeth Salander'in saklandığı evde buldum. O da büyük ihtimalle Nils Buurman'ın yazdığında bulmuştur. Yani Salander'in saklandığı yeri buldun mu dedi Sonya Modig. Mikael başıyla onayladı. Adresi kendiniz bulun. Lisbeth saklanabilecek gizli bir yer için çok çabalamış. Bu yeri ele vermek gibi bir niyetim yok. Modig ile Holmberg'in yüzleri bir parça bulutlandı. Mikael, bu bir cinayet soruşturması dedi Sonya Modig. Bence siz durumu tam olarak anlayamadınız dedi Mikael. Lisbeth Salander suçsuz. Onun kişi dokunulmazlığını eşi benzeri bulunmaz bir tutumla çiğnediniz. Lezbiyen, şeytana tapanlar çetesi. Bütün bunları nerenizden uydurdunuz? Nerede oturduğunu açıklamak isterse o açıklar ve ben açıklayacağından eminim. Benim tam olarak anlayamadığım başka bir şey daha var diye üsteledi Holmberg. Buurman bu öyküye nasıl dahil oldu? Zalachenko ile ilişkiye geçip Salander'i öldürmesini istediğini söylüyorsun. Bunu niçin istesin ki? Mikael uzun süre tereddüt etti. Benim tahminim bunu Salander'den kurtulmak için yaptı. Amaç Salander'i Nykvarn'daki deponun yakınlarına gömmekti. Buurman onun vasisiydi. Salander'i ortadan kaldırmak için ne gibi bir sebebi olabilir? Biraz karışık. Açıkla. Bunun için çok geçerli bir nedeni vardı. Lisbeth'in bildiği kötü bir şey yaptı. Lisbeth onun geleceği ve rahatı için bir tehditti. Ne yaptı bu adam? Sanırım bunu size Lisbeth'in kendisi açıklasa daha iyi olur. Holmberg'le göz göze geldi. Bırak tahmin edeyim dedi Sonya Modig. Buurman koruması altındaki kıza bir şey yaptı. Mikael başını salladı. Tahminime göre bu bir çeşit cinsel saldırı. Mikael omuzlarını silkerek yorum yapmaktan kaçındı. Buurman'ın karnındaki dövmeden haberin yok mu? Dövme? Karnına boydan boya amatör işi bir mesaj işlenmiş. Ben sadist bir domuzum, bir kusmuk, bir tecavüzcüyüm. Bunun anlamı üzerine uzun süre kafa yorduk. Mikael birdenbire ağız dolusu bir kahkaha attı. Ne oldu? Ben de Lisbeth'in nasıl intikam aldığını merak ediyordum. Ama bakın bu konuyu sizinle konuşmak istemiyorum. Bu onun özel hayatı. Saldırıya uğrayan Lisbeth'in kendisi, yani kurban o. Bu nedenle neyi ne kadar anlatacağına o karar vermeli. Üzgünüm. Mikael bazı konularda sustuğu için mahcup görünüyordu. Eğer bir tecavüz vakasını biliyorsa polise ihbar etmek zorunda dedi Sonya Modik. Size katılıyorum ama bu tecavüz 2 sene önce yaşandı ve Lisbeth bugüne kadar polise bir ihbarda bulunmadı. Demek ki bu konuyu konuşmak istemiyor. Bu konuda onunla ne kadar farklı düşünürsem düşüneyim karar onun. Ayrıca, evet, polise güvenmemesi için çok sağlam gerekçeleri var. Zalachenko'nun nasıl bir domuz olduğunu anlatmaya çalıştığında onu akıl hastanesine kapattılar. Cuma sabahı saat 9'a doğru komiser Jan Bublanski masasının önündeki koltuğa oturduğunda hazırlık soruşturmasını yürüten ekipten sorumlu savcı Richard Ekström'ün karnında kelebekler uçuşuyordu. Gözlüğünü düzeltip özenle tıraş edilmiş sakalını sıvazladı. Durumu karmaşık ve tehlikeli görüyordu. Bir aydır Lisbeth Salander avını yürüten ekibin başındaydı. Basının karşısına geçip büyük bir iştahla Salander'in ruhsal açıdan sakat ve toplum için tehlikeli bir psikopat olduğunu anlatmıştı. Ayrıca olası bir mahkemede tezini güçlendireceğini düşündüğü bilgileri sızdırmakta da bir beis görmemişti. Şimdiye kadar her şey yolunda görünüyordu. 3 cinayeti de Lisbeth Salander'in işlediğine dair hiçbir kuşkusu yoktu. Mahkeme kolay bir zaferle sonuçlanacak, basın başrollerinde kendisinin olduğu bu gösteriyi çarşaf çarşaf yazacaktı. Ama birden işler sarpa sarmıştı. Başka bir katil ortaya çıkmış ve sonu görülmeyen bir karmaşa baş göstermişti. Kaltak Salander! Evet, tam bir çöplüğe düştük dedi. Bakalım bu sabah neler anlatacaksın? Bütün polis teşkilatı alarma geçti. Ronald Niedermann'ı arıyor ama hala bir iz yok. Şimdilik yalnızca polis memuru Gunnar Andersson'un katil zanlısı olarak aranıyor. Bence Stockholm'de işlenen 3 cinayet içinde arama kararı çıkarmalıyız. Ayrıca bir basın toplantısı düzenlesen iyi olur. Bublanski basın toplantısı önerisini Ekström'ün damarına basmak için ortaya atmıştı. Ekström artık basın toplantılarından nefret ediyordu. ''Basın toplantısı için biraz daha bekleyelim.'' dedi aceleyle. Bublanski gülmemek için kendini zor tuttu. ''Hem bu öncelikle Göteborg polisine düşer.'' diye ekledi Ekström. ''Tabii Yerker Holmberg ile Sonya Modik şimdi Göteborg'dalar. Bir tür işbirliği başlat. Daha fazla bilgi edinene kadar basın toplantısı işi beklesin.'' diye tekrarladı Ekström kesin bir ifadeyle. ''Şimdi bana şunu söyle. Niedermann denilen adamın Stockholm'daki cinayetlere karıştığından ne kadar eminsin?'' ''Oldukça eminim ama kanıtlar açısından bakılırsa pek iyi durumda değiliz. Cinayetlerin tanığı yok. Sağlam teknik kanıtlardan da yoksunuz. Sıva Velsio motosiklet çetesinden Madge Lundin ile Sonny Niemi'nen konuşmayı reddediyor. Niedermann diye birini duymamış gibi davranıyorlar. Ama polis memuru Gunnar Andersson cinayetinden yakayı kurtaramaz.'' ''Tabii ya.'' dedi Ekström. ''Şimdi önemli olan polis cinayeti. Ama...'' Salander'in bu cinayetlere bir yerinden karıştığını gösteren hiçbir bir şey yok. Bu cinayetleri Niedermann'la birlikte işlemiş olamaz mı? Hiç sanmam. Ayrıca bu tezi açıkça dillendirmem de. Tamam da nasıl karıştı o zaman? Çok karmaşık bir öykü. Mikael Blomqvist'in baştan beri iddia ettiği gibi Zala, yani Alexander Zalachenko ile ilgili bir şey. Mikael Blomqvist adını duyduğunda Ekström ürperdi. Zala Rus istihbarat servisinin acımasız katillerinden biri. 70'li yıllarda İsveç'e sığınmış diye devam etti Bublanski. Salander'in babası, Sapo içindeki bir grup onu kanatlarının altına alarak İsveç'te işlediği bütün suçlarını örtbas etmişler. Zalachenko'yu deşifre edeceğinden korktuğu için Sapo'nun bir adamı 13 yaşındaki Lisbeth Salander'i çocuk psikiyatrisi kliniğine kapatmış. ''Bunun sindirilmesi zor bir şey olduğunun farkındasındır umarım. Bu öykü bizim boyumuzu aşar. Eğer anlattıklarını doğru anladıysam, Zalachenko hakkındaki bilgiler devlet sırrı kapsamına giriyor.'' ''Bu gerçeği değiştirmez. Elimde belgeler var. Bakabilir miyim?'' Bublanski 1991 yılında polisin yaptığı araştırma dosyasını Ekström'ün önüne itti. Ekström dosyanın üzerindeki gizlilik damgasına dikkatle baktı. Kayıt numarası istihbarat teşkilatına ait olduğunu gösteriyordu. Yaklaşık 100 sayfalık dosyayı şöyle bir karıştırdı. Rastgele birkaç sayfasını okuduktan sonra bir kenara koydu. Durum üzerindeki kontrolü kaybetmemek için bu konuyu biraz yumuşatmalıyız. Lisbeth Salander babasını Zalachenko'yu öldürmeye teşebbüs ettiği için deliler evine kapatılmış. Ve şimdi de babasının başına bir balta geçirmiş. Yani bir kez daha öldürmeye teşebbüs etmiş diyebiliriz. Ve Magge Lundin'i vurduğu için tutuklanması gerekir. İstediğini tutuklattırabilirsin ama senin yerinde olsam biraz ihtiyatlı davranırdım. Eğer şu sapo işi basına sızarsa görülmemiş bir skandala yol açar. Bublanski omuzlarını silikti. Onun görevi suç araştırmasıydı. Skandal temizliği değil. Şu sapocu Hergele, adı neydi? Gunnar Björk. Onun bu işteki rolü ne? Baş aktörlerden biri. Disk kayması nedeniyle rapor almış. Smadalore'de yaşıyor. İyi, şimdilik sapo konusunda susuyoruz. Asıl işimiz polis cinayetini çözmek, başka bir şey değil. Kargaşa yaratmak bizim işimiz değil. Bu konuyu örtbas etmek o kadar kolay değil. Ne demek istiyorsun? Björk'ü sorgu için getirsin diye Kurt Stevens'ını görevlendirdim diyen Bublanski saatine baktı. Sanırım şimdi onun yanındadır. Ne? Aslında bu şerefe nail olmak için Smadalore'ye ben gitmek istiyordum ama araya şu polis cinayeti girdi. Björk'ü gözaltına almanız için izin vermedim. Doğru ama gözaltına alınmıyor, yalnızca ifadesi alınacak. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bublanski masaya eğildi, sanki bir sır verir gibiydi. Richard, durum şu, Lisbeth Salander çocukluğundan beri adaletin bir dizi haksızlığına maruz kalmış. Bunun böyle devam etmesine izin veremem. Canın istiyorsa beni bu görevden alabilirsin. Eğer alırsan bu konuda acımasız bir rapor yazacağımı da bilmelisin. Richard Ekström'ün yüzü sanki ağzına ekşi bir şey atmış gibi buruştu. İstihbarat Teşkilatı Yabancılar Şubesi Şef Yardımcısı Gunnar Björk, Smadalore'deki yazlık evinin kapısını açtığında karşısında yapılı, sarışın, asker tıraşlı, siyah deri ceketli bir adam duruyordu. Gunnar Björk'le görüşecektim. Benim. Kurt Svensson cinayet masasından. Adam kimliğini çıkartıp gösterdi. Evet. Lisbeth Salander'le ilgili yürütülen bir soruşturmada ifade vermek için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelmeniz gerekiyor. Şey, bir yanlış anlama var sanırım. Bir yanlış anlama yok dedi Kurt Svensson. Anlamadınız, ben de polisim. Bence amirinizi arayıp bu işi bir daha kontrol edin. Bu görevi bana amirim verdi. Telefon açıp Telefonu emniyet müdürlüğünden açarsınız. Björk birden yazgısına teslim oldu. İşte korktuğum başıma geldi. Alçak Blomqvist, kaltak Salander. Tutuklu muyum? Henüz değil ama gerekirse bir tutuklama kararı çıkarırız. Hayır, elbette geleceğim. Meslektaşlarımın yaptığı bir soruşturmaya elbette katkıda bulunurum. Çok iyi dedi Kurt Svensson. Björk'ün peşinden içeri girdi. Björk kahve makinesini kapatıp dışarı kıyafetlerini giyerken gözünü üzerinden ayırmadı. Saat 11'i bulmuştu. Mikael Blomqvist'in aklına kiraladığı araba geldi. Gosseberga çiftliğine giden yolda bir ahırın arkasına park etmişti. O kadar yorgundu ki gidip almaya takati yoktu. Üstelik böylesi bir yorgunlukla kaza yapmadan araba kullanması da imkansızdı. Durumu anlattı. Markus Erlander incelik göstererek hala olay yerinde bulunan teknik ekipten arabayı getirmelerini rica etti. Böylece dün gece sana yapılan muameleyi bir parça affettirmiş oluruz. Mikael gülümseyerek teşekkür etti. Bir taksiye atlayıp City Otel'e giderek bir gecelik oda tuttu. Hemen odasına çıkıp soyundu. Ceketinin iç cebinden Lisbeth Salander'in el bilgisayarını çıkarttı. Yatağın kenarına oturup eliyle şöyle bir tarttı. Üzerini arayan komiser Thomas Paulson'un nasıl olup da bilgisayara el koymadığını hala şaşıyordu. Büyük ihtimalle Mikael'in olduğunu düşünmüştü. Bir süre düşündükten sonra el bilgisayarını Lisbeth Salander'in DVD'sinin de durduğu dizüstü bilgisayarının çantasına koydu. Paulson üzerinde Buurman yazan bu DVD'yi de gözden kaçırmıştı. Mikael yasal açıdan bakıldığında kanıt sakladığının farkındaydı. Ama bunlar büyük ihtimalle Lisbeth'in yanlış ellere düşmemesini istediği şeylerdi. Pin kodunu tuşlayıp cep telefonunu açtı. Pili bitmek üzereydi, şarj cihazına bağladı. Kız kardeşi avukat Annika Giannini aradı. Merhaba kardeşim. Bu gece işlenen polis cinayetiyle ne ilgin var diye sordu Annika selamsız sabahsız. Mikael kısaca yaşananları anlattı. Peki Salander şimdi yoğun bakımda yani. Evet, uyanmadan durumunun ciddiyetini bilemezlermiş. Ama bir avukata ihtiyacı olacağı kesin. Annika bir süre düşündü. Beni kabul eder mi dersin? Sanırım prensip olarak hiçbir avukatı istemez. Öyle yardım isteyecek bir tip değil. Anladığım kadarıyla ceza avukatına ihtiyacı var. Elindeki belgeleri incelememe izin vermelisin. Erika Berger'i arayıp bir kopya alabilirsin. Mikael kız kardeşinden sonra Erika Berger'i aradı. Cep telefonundan ulaşamayınca Millennium'un telefon numarasını tuşladı. Telefonu Henry Cortez açtı. Erika dışarıda bir yerlerde dedi Henry. Mikael olup biteni özetleyip Millennium'un genel yayın yönetmenine aktarmasını rica etti. Tamam, ne yapacağız dedi Henry. Bugün hiçbir şey yapmayacağız dedi Mikael. Uyumam gerekiyor. Eğer bir aksilik olmazsa yarın sabah Stockholm'e döneceğim. Millennium kendi yorumunu gelecek sayıda yapar. Yani bir ay süre var önümüzde. Telefonu kapadı, yatağa uzandı ve uzanır uzanmaz da uyudu. Göteborg Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Monika Spangberg kalemiyle maden suyu şişesini kenarına vurarak sessizlik istedi. Emniyet Müdürlüğündeki makam odasında konferans masasının etrafında 3'ü kadın, 6'sı erkek, 9 kişi vardı. Cinayet masası şefi, şef yardımcısı, içlerinde Markus Erlander'in de olduğu 3 cinayet masası komiseri ve Göteborg Emniyet Müdürlüğü'nün basın sözcüsü. Toplantıya başsavcı Agneta Yervas, Stockholm cinayet masası memurlarından Sonja Modig ile Yerker Holmberg de katılmışlardı. Son iki isim Göteborg polisinin başkentle işbirliği niyetinin bir göstergesi olarak toplantıya çağrılmışlardı. Belki biraz gerçek bir polis soruşturmasının nasıl yürütüleceğini başkenttekilere gösterme niyeti de vardı. Etrafı erkeklerle çevrili yalnız bir kadın olan Spangberg, formaliteler ve boş nutuklara itibar etmemesiyle ünlüydü. Europol konferansı için şimdi Madrid'de olan emniyet müdürünün bir polis memurunun öldürüldüğünü duyduktan sonra seyahatini kısa kestiğini açıkladı. Ancak akşam geç bir saatte Göteborg'a dönebilecekti. Bu açıklamadan sonra cinayet masası şefi Anders Persson'a döndü ve durumu özetlemesini istedi. Yaklaşık 10 saat kadar önce meslektaşımız Gunnar Andersson, Nossebro yolunda bir cinayete kurban gitti. Katilin kimliğini tespit ettik. Ronald Niedermann diye biri ama elimizde fotoğrafı yok. Stockholm'de bizim elimizde bir tane var. Paolo Roberto'dan aldık. Ama 20 yıl önce çekilmiş, işe yarar bir şey değil dedi Yerker Holmberg. Çaldığı polis arabası bildiğiniz gibi bu sabah Alingsas'ta bulundu. Tren istasyonunun yaklaşık 350 metre uzağında bir sokağa park edilmiş. Bu sabah o bölgeden herhangi bir araba hırsızlığı raporu almadık. Araba faaliyetleri ne durumda? Stockholm ile Malmö arasında çalışan trenleri göz hapsine aldık. Bütün polis teşkilatını alarma geçirdik. Norveç ve Danimarka polisini uyardık. Yaklaşık 30 polis doğrudan bu işin peşinde. Ama tabii teşkilatın tamamı uyanık kalacak. Bir iz? Henüz yok. Ama şu Niedermann denilen adamın özel görünümünden dolayı kalabalığın arasında erimesi pek kolay olmayacak. Yaralı polis memuru Fredrik Torstensson'un durumundan haberdar olanınız var mı? Zalgrenska Hastanesi'nde durumu ağır, sanki araba çarpmış gibi. Bir insan yalnızca ellerini kullanarak bir bedeni nasıl böylesine aşat edebilir inanmakla zorlanıyorum. Bacak kemikleri, kaburga kemikleri kırılmış. Ayrıca omur kemiğindeki zedelenme nedeniyle yarı felç olma riski var. Meslektaşlarının başına gelenleri düşünerek herkes sustu. Sessizliği Erlander'e dönen Spangberg bozdu. Gosseberga'da neler oldu Tanrı aşkına? Thomas Paulson felaketi yaşandı. Toplantıya katılanlardan bir kısmı sıkıntıyla omurdandı. Onu erken emekli edecek bir tanrı kulu yok mu? Adam tam bir ayaklı felaket. Paulson'u çok iyi tanıyorum diye araya girdi Spangberg. Ama onun hakkında iki yıldır bir şikayet duymadım. Emniyet amiri eski bir arkadaşı, bunu bir şikayet gibi anlamayın ama koruyucu elini Paulson'un üzerinden çekmiyor. Ayrıca birkaç meslektaşımız Paulson'un bu gece çok tuhaf davrandığını rapor ettiler. Nasıl tuhaf? Markus Erlander göz ucuyla Sonja Modig ile Yerker Holmberg'e baktı. Stockholm'den gelen meslektaşlarının yanında kendi teşkilatlarının zaaflarını açığa vurmaktan rahatsız olduğu ortadaydı. Örneğin Zalachenko'yu bulduğumuz odunluğa teknik ekipten birini gönderip ne var ne yok ayrıntılı bir döküm yapmasını istemiş. Odunluğun dökümü mü? Nasıl yani diye hayretle sordu Spangler. Şey yani tam olarak odunlukta kaç odun olduğunu saymasını istemiş. Eksiksiz bir rapor tutmak için. Toplantı masasına anlamlı bir sessizlik çökerken Erlander aceleyle devam etti. Bu sabah Paulson'un en az iki ayrı depresyon ilacı kullandığı ortaya çıktı. Aslına bakılırsa rapor alıp dinlenmesi gerekirdi ama durumunu meslektaşlarından saklıyor. Hangi durumunu? Sorunu tam olarak ne bilmiyorum. Biliyorsun doktorların susma yükümlülüğü var. Aldığı depresyon ilaçlarının bir kısmı endişe giderici, bir kısmı da uyarıcı ilaçlar. Bu gece biraz uçuyormuş. Aman tanrım dedi Spangberg telaşla. Sanki çok kötü bir haber almış gibiydi. Paulson'la konuşmak istiyorum hemen şimdi. Bu biraz imkansız gibi. Bu sabah biraz çöktü. Tükenmiş bir vaziyette hastaneye kaldırıldı. Kısacası olaylar bizi çok şanssız bir günde yakaladı. Gece Paulson nöbetçiydi. Bir soru sorabilir miyim? Paulson bu gece Mikael Blomqvist'i gözaltına mı aldı? Yazdığı raporda Mikael Blomqvist'i polise hakaret, görevli memura şiddetli mukavemet ve ruhsatsız silah taşımakla itham ediyor. Blomqvist ne diyor? Aşağıladığını inkar etmiyor ama buna Paulson'un yol açtığını iddia ediyor. Polis memurları Torstenson ile Anderson'u destek almadan Niederman'ın yanına göndermesini engellemeye çalıştığını söylüyor. Şahit var mı? Kendine gelebilirse Torstenson. Şiddetli mukavemet suçlamasına hiç inanmadığımı söylemeliyim. Blomqvist'in olası şikayetini bertaraf edebilmek için Paulson'un karşı önlem çabası diye düşünüyorum. Peki Blomqvist Niederman'ı yalnızca güç kullanarak mı dize getirmiş? Dedi savcı Agneta Yarvas. Silah tehdidiyle. Yani silahı varmış. O zaman gözaltına alınmasının haklı bir nedeni var demektir. Silahı nereden bulmuş? Avukat olmadan bu konuda konuşmak istemedi. Ama Paulson onu silahını polise teslim ettiğinde gözaltına almış. Gayri resmi bir öneride bulunabilir miyim dedi Sonya Modik dikkatli bir ifadeyle. Bütün gözler ona çevrildi. Yürüttüğümüz soruşturma sırasında birkaç defa Blomqvist'le karşılaşma fırsatım oldu. Benim kanaatim gazeteci olmasına karşın sağduyu sahibi biri olduğu yönünde. Sanırım ona karşı bir dava açılıp açılmayacağına sen karar vereceksin diyen Sonya, başsavcı Agneta Yervas'a döndü. Eğer öyleyse şu hakaret ve mukavemet gibi aptalca suçlamaların üzerini çizebilirsiniz sanırım. Büyük ihtimalle öyle yaparım ama ruhsatsız silah taşımak ciddi bir durum. Size biraz beklemenizi öneririm. Blomqvist bu öykünün parçalarını kendi başına bir araya getirdi. Yani polisten kilometrelerce önde. Damarına basıp polis teşkilatını basının sehpasında ipe çekmeye kışkırtmaktansa onunla aramızı iyi tutup işbirliği yapmalıyız. Birkaç saniye sonra Markus Erlander öksürerek konuşmaya hazırlandı. Sonya Madik böylesi cesur bir çıkış yaparken o geri kalmak istemiyordu. Sonya'ya katılıyorum. Bana göre de Blomqvist sağduyu sahibi biri. Bu gece ona yapılan kötü muameleden dolayı özür diledim. Olanları unutmaya hazır. Dürüst bir adam. Lisbeth Salander'in saklandığı evi bulmuş ama bize adresi vermeyi reddediyor. Polisle açık bir tartışmaya girmekten de çekinmiyor. Ayrıca basındaki itibarı göz önüne alınırsa sözü Paulson'un sözünden daha ağır basacaktır. Ama Lisbeth Salander hakkında bilgi vermekten kaçınıyor diyorsun. Bilmek istediklerimizi Lisbeth'e sormamızı söylüyor. Şu silahın markası ne? Colt 1911 Government. Seri numarası bilinmiyor. Silahı adli tıbba gönderdim. İsveç'te bir suçla kullanıldı mı henüz bilmiyoruz. Eğer kullanıldıysa durum değişir tabii. Monica Spangberg kalemini havaya kaldırdı. Agneta, Blomqvist hakkında soruşturma başlatıp başlatmayacağına sen karar vereceksin. Ben adli tıptan gelecek raporu beklemeni öneririm. Şimdi asıl konuya dönelim. Zalachenko denilen adam, Stockholm'dan gelenler onun hakkında neler anlatacaklar? Aslına bakılırsa dün öğle sonrasına kadar ne Zalachenko ne de Niederman'ın adını duymuştuk dedi Sonya Modik. Sizin lezbiyen satanist bir çetenin peşinde olduğunuzu sanıyordum. Yanılıyor muyum dedi Göteborg polislerinden biri. Diğerleri soruyu sorana öfkeyle baktı. Yerker Holmberg tırnaklarını inceliyordu. Soruyu Modik cevapladı. Laf aramızda, bizim de bir Thomas Paulson'umuz var. Lezbiyen satanist çete onun bulduğu bir tür kamuflaj faaliyeti. Sonya Mudik ile Yerker Holmberg yarım saat boyunca soruşturmada ne aşamada olduklarını anlattılar. Masaya ağır bir sessizlik çöktü. Eğer şu Gunnar Björk hakkında anlatılanlar doğruysa Sapo'nun başı epeyce ağrıyacak demektir dedi Spangberg. Diğerleri başlarını sallayarak onu onayladılar. Agneta Yervas elini kaldırdı. Doğru anladıysam şüpheleriniz varsayımlar ve teferruatlara dayanıyor. Bir savcı olarak sağlam delillerin yokluğundan biraz rahatsızım. Bu durumun farkındayız dedi Yerker Holmberg. Genel olarak neler döndüğünü anladığımız düşüncesindeyiz. Ama cevaplanması gereken bir takım sorular da var. Nick Warren'da kazılar yapıyormuşsunuz dedi Spangberg. Bu öyküde kaç cinayet var Tanrı aşkına? Yerker Holmberg yorgun bir ifadeyle gözlerini kırpıştırdı. İlk başta Stockholm'da işlenen 3 cinayet vardı. Lisbeth Salander'in şüpheli sıfatıyla arandığı cinayetler. Avukat Bjurman, gazeteci Doug Svensson ile doktora öğrencisi Mia Bergman cinayetleri. Nykvarn'daki depoyla bağlantılı şimdiye kadar 3 mezar bulduk. Mezardan çıkardıklarımızdan birinin kimliğini tespit edebildik. Tanınmış bir içki kaçakçısı ve küçük çaplı hırsız. Parçalara ayırarak gömmüşler. İkinci mezarda kimliğini henüz tespit edemediğimiz bir kadın bulduk. Üçüncünün kazı işlemi henüz bitmedi. Sanırım en eskisi de o. Ayrıca Mikael Blomqvist, Södertalje'de öldürülen hayat kadınının faillerinin de onlar olduğunu iddia ediyor. Yani polis memuru Gunnar Andersson'u da sayarsak şimdilik ortada 8 cinayet var. Korkunç bir rakam. Bunların hepsini Niederman'ın öldürdüğünden mi şüpheleniyoruz? Eğer öyleyse manyak bir seri katil bu adam. Sonya Mudik ile Yerker Holmberg birbirlerine baktılar. Şimdi söz konusu olan iddialarını nereye kadar taşıyacaklarıydı. En sonunda Sonya söz aldı. Her ne kadar yeterli kanıt yoksa da ben ve amirim, yani cinayet masası komiseri Jan Bublanski, Blomqvist'in ilk 3 cinayeti Niederman'ın işlediği tezine katılıyoruz. Bu Salander'in suçsuz olduğu anlamına gelir. Nykvarn'daki mezarlara gelince, Niederman Salander'in kız arkadaşı Miriam Wu'nun kaçırılması olayıyla bu mekana bağlanıyor. Eğer kurtulmasaydı Wu için 4. bir mezar açılacağı kesindi. Bahsi geçen depo Svavelsio Motosiklet Kulübü liderinin bir akrabasına ait. Ama kesin bir sonuca varmadan önce bütün cesetleri teşhis etmemiz gerekiyor. Şu teşhis ettiğiniz hırsız? Kenneth Gustafsson, 44 yaşında, tanınmış içki kaçakçısı, 10 yaşından beri sorunlu biri, tahminen bir iç hesaplaşmaya kurban gitmiş. Svavelsio MK'nın suç dosyası kabarıp, metamfetamin kaçakçılığına dair birçok suça imza atmışlar. Belli ki Nykvarn'daki ormanlık araziyi Svavelsio MK ile sorun yaşayanlar için özel mezarlık olarak seçmişler. Ama,
evet,
Södertalje'de öldürülen kız, adı Irina Petrova, 22 yaşında.
Devam edin.
Otopsi raporlarına göre dövülerek öldürülmüş, beyzbol sopası ya da benzer bir şeyle öldürülenlerde meydana gelen kırıklar varmış bedeninde. Ama cesedi inceleyen patolog nasıl bir alet kullanıldığına bir türlü karar verememiş. Blomqvist gerçekten çok zekice bir tahminde bulundu. Irina Petrovna'nın bedenindeki hasarın yalnızca elle yapılmış olabileceğini öne sürdü.
Niederman?
Mantıklı bir tez ama hala kanıt yok.
Nasıl yol alacağız dedi Spangberg.
Bublanski ile konuşmam gerekir dedi Modig. Ama tabii bir sonraki adam Zalachenko'yu sorgulamak olacaktır. Bizim açımızdan Stockholm'da işlenen cinayetler hakkında bildiklerini öğrenmek önemli. Sizin açınızdan da Niederman'ın ele geçirilmesine yardımcı olacak bilgiler. Göteborg Polis Teşkilatı'ndan bir komiser söz aldı.
Şu Gosseberga çiftliğinde ne bulduk?
Çok bir şey değil. 4 tabanca, 1 Sig Sauer temizlenmek için sökülüp mutfak masasının üzerine yayılmıştı. Yerde mutfak kanepesinin hemen önünde P-83 Vanat, 1 Colt 1911 Government, bunu Blomqvist'in kendisi polise teslim etti ve bir de 22 kalibre Browning. Diğerleriyle karşılaştırılırsa bir çeşit oyuncak silah. Salander beynine saplanan kurşuna rağmen hayatta kaldığına göre bu silahla vurulmuş olmalı.
Başka ne var?
İkinci katta Niederman'ın kaldığı odada bir çanta bulduk. İçinde yaklaşık 200 bin kron var.
Odanın onun olduğundan emin misiniz?
Odadaki elbiseler ekstra büyük beden. Sanırım Zalachenko'nun elbiseleri orta boy.
Zalachenko'yu ya da Bodin'i, adı her neyse, bir suçla ilişkilendiriyor musunuz diye sordu Holmberg.
Bu biraz ateşli silahlar yasasının yorumuna bağlı. Silahları ve çiftlik evinin çok gelişmiş bir kamera sistemiyle korunduğunu bir yana bırakırsak, Zalachenko'nun çiftlik evinin Gosseberga'daki emsallerinden bir farkı yok. Son derece sade döşenmiş. Saat öğlen 12'ye gelirken bir polis memuru kapıyı çalarak odaya girip Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Monika Spangberg'e bir kağıt uzattı. Alinksas'tan bir kayıp ihbar, dedi Spangberg. Anita Kasperson adında 27 yaşında bir diş doktoru sabah saat 7.30'da evinden çıkıp çocuğunu yuvaya bırakmış. 8'de işte olması gerekirken gitmemiş. Çalıntı polis arabasının bulunduğu yerin 150 metre kadar uzağında özel bir muayenehanede çalışıyormuş. Erlander ve Sonya Mudik aynı anda saatlerine baktılar. Yani Niederman 4 saatlik bir zaman kazandı. Kadının arabası neymiş? Koyu mavi Renault 91 model, plakası şu. Arabanın özelliklerini bütün teşkilata bildirin. Büyük ihtimalle şimdi Oslo, Malmö ve Stockholm arasında bir yerdedir. Bir süre daha tartışıldıktan sonra Sonya Mudik ile Markus Erlander'in Zalachenko'yu birlikte sorgulamasına karar verilerek toplantı sona erdirildi.
3. ayrımın sonu. Sayfa 58.